Ayrım 20.
Hayvanat bahçesinde gişe memuru olan Kamil Tabak, Başbakanlık Müsteşarı Fikret Üççan'ın önerisi, Başbakan Gül'ün onayı ile Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanıyordu. İstanbul Belediyesi bitlerinden Spor AŞ'nin eski genel müdürü Mehmet Atalay, Gençlik ve Spor Genel Müdürü yapılıyordu. Albayrak davası sanığı ve eski İETT Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Karaman, TCD'de genel müdürü oluyordu. Eski Billboard davası sanığı, İstanbul Belediyesi eski genel sekreteri Kahraman Emmioğlu, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı yapılıyordu. Hikmet Nuri Bulduk, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi. Bulduk, İstanbul Belediyesi bitlerinden Beltur'un eski genel müdürü. İstanbul Belediyesi'ne bağlı tesislere onun zamanında içki yasağı getirilmişti. Tayyip Erdoğan'ın çok yakını, Erdoğan'ın AKP Genel Merkezi'nde de Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapıyordu. Faysal Finans eski yöneticisi Zeki Sayın, Ziraat Bankası Halk Bankası Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getiriliyordu. Sayın İstanbul Belediyesi bitlerinden Belpa'nın eski genel müdürü. Akbil davası sanığı Cemal Şanlı, THY Yönetim Kurulu üyeliğinde kendisine yer buluyordu. Cemal Şanlı, İstanbul Belediyesi'nin eski başkanlık danışmanlarından. M. Fatih Saraç'ın ansiklopedisini hazırlayanlardan Ömer Dinçer, THY Yönetim Kurulu üyesi yapılıyordu. Dinçer, İstanbul Belediyesi Başkanlık eski danışmanı. Başbakanlık danışmanlığı görevini de halen sürdürüyor ve ardından Başbakanlık müsteşarı oluyordu. Akrabai taallukatta iş başında. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in ağabeyi Abdullah Şener, Erdemir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getiriliyordu. Devlet Başkanı Beşir Atalay'ın yeğeni, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın kayınbiraderi Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun kardeşi Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne, Enerji Bakanı Hilmi Güner'in kayınbiraderi Bakanlık Danışmanlığı'na, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un oğlu Osman Yıldırım Coşkun, Aysel'in yönetim kurulu üyeliği de atanıyordu. Tayyip'in Danışmanları. Tayyip'in bir an bile yanından ayırmadığı danışmanları arasında yer alan dört ismin ortak özellikleri Kürt kökenli olmalarıydı. Mücahit Arslan, AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın oğlu. İhsan Arslan, Mazlum Der'in başkanlığını yapmıştı. Partideki resmi sıfatı idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı. Mali konularda Erdoğan adına birinci derecede imza yetkisine sahip. Tayyip'in diğer Kürt kökenli danışmanları şöyle sıralanıyordu. Adana Milletvekili Ömer Çelik, İstanbul Milletvekili Egemen Bağış ve Cüneyt Zapsu. Azizler Holding İcra Kurulu Başkanı Balsu Holding'in patronu ve BİM Marketler Zincirinin 4 Amerikan firması ile birlikte sahibi olan Cüneyt Zapsu, AKP'nin adeta gölge başkanı. Cüneyt Zapsu'nun dedesi Abdurrahim Rahmi Zapsu, Kürt Talebe Hevi Cemiyeti'nin 51. üyesi. Aynı zamanda Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla ünlü Necip Fazıl Kısakürek'in de en yakın adamı ve sağ koluydu Abdurrahim Zapsu. Birlikte Büyük Doğu Mecmuası'nı çıkarmışlardı. Abdurrahim Zapsu, Jin dergisi sayı 6 sayfa 17'de Kürdistan'da Kürtlerden başka hiçbir millet yoktur diyor ve şöyle devam ediyordu. Evet, biz Kürtler şimdiye kadar Türk hükümetinin yönetiminden yani Osmanlı topluluğundan çıkma gereğini duymadık. Şimdi bakıyoruz ki Wilson Türk olmayanları Osmanlılara vermeyeceğiz diyor. Oysa bizim yerimize Kürdistan derler. Orada memurluk için gelip yerleşmiş olan 2-3 memurdan başka hiçbir Türk yoktur. Türkler bulunmadığına göre ya Ermeniler, başkaları? Ermeniler ise %5'imiz kadar da yokturlar. Başkaları da %2 ancak oluştururlar. Öyleyse Kürdistan'da Kürtlerden başka hiçbir millet yoktur. Öyle olunca da Kürdistan Kürtlerin hakkıdır. Kürtlerden başka kimsenin hakkı değildir. Cüneyt Zapsu'nun şirketinde çalışan yöneticilerden ticaret müdürü Mehmet Geylan'ın dedesi Kürt Teali Cemiyeti'nin başkanı Seyit Abdülkadir. İkinci başkanı Seyit Şefik'in torunu ise aynı şirkette üretim müdürü. Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım seçimlerinden önce söylediği şu söz gaf sayılmıştı. Kürdistan. Atatürk'e hakaret edene danışmanlık. Recep Tayyip Erdoğan belediyedeki danışmanlarını Kürtlerden seçiyordu. Erdoğan toplumda laik düzene karşı eylemleriyle tanınan, Atatürk'e hakaretten hüküm giymiş kişileri danışman yapmayı borç biliyor, onlara belediye ve belediyenin yan kuruluşlarında görev vermekten hiçbir zaman çekinmiyordu. Bu isimlerden biri de Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma'ydı. Türkiye'de Yanlış Din Anlayışı adlı kitabında Atatürk'ün hatırasına hakaret suçunu işlemiş olmasından ötürü 1,5 yıl hapis cezası almıştı. Bu gibi isimler Tayyip için çok değerliydi. Belediye ve devlet kadrolarını bu gibi isimlerle doldurdu. Profesör Doktor Sırma maaşını bir belediye biti olan Kültür AŞ'den alıyor, Tayyip'e danışmanlık yapıyordu. Tayyip'in danışmanı İ. Süreyya Sırma, 2002 yılı Eylül ayında basılan Neler Sordular adlı kitabında ana dilini Kürtçe olarak lanse ediyor, demokrasi hakkında şunları söylüyordu. Şurası iyi bilinmelidir ki birileri ne kadar taparsa tapsın, insan hayatı demokrasi ilahından daha kutsaldır. İnsanlarımızın bu hale gelmesine sebep batıdan devşirdiğimiz bu lanet sistemlerse neden onları hala baş tacı ediyoruz? Tayyip'in danışmanı ve Siirtli bir Kürt olan İ. Süreyya Sırma, Beyan Yayınları'ndan 2002 Ekim'de çıkan İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad adlı kitabında, cihadı önlemeyi ve İslam devletinin kurulmasını engelleyenlerin iyi Müslüman bile olsalar münafık sayılacaklarını söylüyordu. İ. Sırma, Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kabul edilmesini Bir Garip Tarih adlı kitabında büyük cinayet olarak gösteriyordu. Tayyip'in danışmanı Sırma, Alaturka Demokrasi, Alaturka Laiklik adlı kitabında ise laikliği milletin başında bir bela olarak niteliyordu. Geleceğin Başbakanı ve Cihat Hazırlığı. Tayyip'in kendi kendine yaptığı gerçek dışı reklamına biraz ara vererek işin aslını incelemeye başlayalım. 30 Temmuz 2001 tarihli Milliyet Gazetesi'nin manşeti, Albayrak raporu İstanbul Belediyesi'ne ait paralar geleceğin başbakanını hazırlayıp cihat hazırlığı yapmak için albayraklara aktarıldı şeklindeydi. Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı soruşturmanın raporu sonucunda hemen hemen tüm ulusal basında Tayyip Albayrak ikilisi yer alıyordu. Raporda Tayyip ile ilgili özetle şu bilgiler yer alıyordu. Siyasi ve sosyal bir görüşten kaynaklanan bir amaçla cürüm işlemek için devasa bir teşekkül oluşturdu. Oluşturulan bu teşekkül vasıtasıyla organize çalışmalar yapmak suretiyle ihalelere fesat karıştırdı. Belediye birimlerinde yapılan ihalelere esas olan şartnameleri Albayrak Şirketler Grubu'nun menfaatleri doğrultusunda hazırladı. Belediye şirketlerinde ise yönetim kurulu kararları ile yapılması planlanan hizmetleri, Albayrak şirketinin veya bu şirket sahiplerinin kurdukları tali şirketlere verdiği, ihtiyaca binaen araç kiralanması adı altında belediye yetkililerinin kendi araçlarına belediye bütçesinden kira adı altında ödemeler yapılmasını sağladı. Ağaç dikimi, park ve bahçelerin bakımı adı altında sağlıksız satın alımlara ve gerçeği yansıtmayan işlere karşın büyük ödemeler yaptı. Hayali şirketlere naylon ve sahte faturalarla ödemeler yaptı. Yapılan bu ödemeler sonucu toplanan paraları kendilerince bilinen kişilerin elinde toplayarak özel amaçlar doğrultusunda kullandı. Tüm bu yollarla siyasi, sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek amacıyla organize bir şekilde suç işlemek için oluşturulan teşekkül vasıtasıyla devlet parasını yani belediye parasını nitelikli yollar kullanarak yukarıda belirtilen geleceğin başbakanını hazırlamak ve cihat hazırlığı yapmak amaçlarına yönlendirdiği ve zimmete geçirdiği. İstanbul ilinde özellikle kapatılan Fazilet Partisi belediyeleriyle işbirliği yaparak kamu imkanlarını çeşitli yollarla kendilerinin ve mensubu bulundukları partinin menfaatine aktardı. Güncel tabiriyle hortumladı. Bu eylemler sırasında gerek görüldüğü takdirde baskı, şiddet, cebir ve mafyavari yollara başvurmak suretiyle suç işlediği. Belediyenin kuruluş amaçları dışında başka gerekçelerle veya ticari amaçlarla şirket kurduğu veya kurulmuş şirketlere iştirak edildiği ve belediye ihtiyaçlarının bu şirketlerden ihale yapılmaksızın karşılandığı. 2886 sayılı İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırı olarak ihtiyaçların serbest rekabet ortamından karşılanmasının engellendiği, ihalelerde tasarruf tedbirlerine uyulmadığı, belediye imkanları ile yapılabilecek bazı işlerin başka kişi ve kuruluşlara yaptırılması sonucunda belediyenin zarara uğratıldığı iddiaları iddia konusunu oluşturmaktadır. Bu iddiaların basına yansımasının ardından sonra ortalık tam anlamıyla karışıyor, Tayyip büyük bir panikle ispatlayamayan şerefsizdir diyordu. Tayyip'i destekleyen basın organlarından Akit, Yeni Şafak ve Gülenci Zaman gazeteleri, Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren hakkında gerçek dışı karalama kampanyaları başlatıyorlardı. Tayyip Erdoğan'dan cesaret alan İstanbul Belediyesi yetkilileri ve Al Bayraklar şirketinin sahipleri, Eren'i Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gibi makamlara şikayet üzerine şikayet yağdırıyorlardı. Ayrıca Al Bayraklar Şirketler Grubu yetkilileri çok büyük meblağlar ile ifade edilen tazminat davaları açıyordu. Örneğin Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 600 milyar liralık tazminat davası açıyorlardı. Açılan dava hiçbir belgeye dayanmadığı ve soruşturma yapan müfettişi yıldırmayı amaçladığı gerekçesiyle reddediliyordu. Al Bayraklar ve belediye yetkililerinin müfettiş aleyhine yaptıkları diğer şikayetler ise başsavcılıklarca suç oluşturan herhangi bir eylem tespit edilemediğinden müfettiş aleyhine ileri sürülen iddiaların haklı yasal gerekçelere dayandırılmadığı nedenleriyle dilekçelerin işleme bile konulmamasına karar veriliyordu. Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren hakkında asılsız haberleri dava ediyor, bunun sonucunda açtığı tazminat davalarını kazanıyordu. Böylece müfettişlerin raporlarının doğruluğu bir kere daha kanıtlanıyordu. Mülkiye Başmüfettişi Eren'in hazırladığı rapor, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi savcıları tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda görevsizlik kararı ile birlikte iddianame şekline dönüştürülüyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Al Bayraklar ve 70'e yakın belediye görevlisi hakkında cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, ihaleye fesat karıştırmak, hizmet nedeniyle emniyeti suistimal, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, sahte vekaletname düzenlemek ve kullanmak suçlarından dava açılıyor, Halk Ekmek ve İGDAŞ'taki iddialarla ilgili olarak tefrik ettiği dosyayı Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor, ardından da burada aralarında Bülent Arınç'ın ağabeyi, Saadet Partisi Milletvekili Ali Oğuz'un oğlu, Kanal 7 sunucusu Ahmet Hakan'ın kardeşlerinin de bulunduğu 83 sanık hakkında cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve yönetmek, teşekküle üye olmak, yardım etmek, ihtisalen zimmet, sahte belge düzenlemek, ihalelere fesat karıştırmak, hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçlarından iddianame düzenleniyor ve ardından Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyordu. Takip eden günlerde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği dosya üzerinde incelemeler yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu ve Danıştay'ı sarsan bir karar veriyordu. Bu kararın sonuç bölümünde özetle, 1. Sanıklar Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna hakkında TCK'nın 313. maddesine temas eden cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülü yönetmek suçuna ilişkin olarak verilen soruşturma iznine yapılan itirazın yeniden incelenerek irdelenip karar verilmesi için konu ile ilgili evrakın Danıştay 2. Dairesi'ne gönderilmesine. 2. Sanık Recep Tayyip Erdoğan'a atılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez Bina ve Bağlı Birimlerinin 1995 yılı temizlik işine yönelik eylemin TCK'nın 240. maddesine temas ettiği ve bu suça ilişkin dava zaman aşımının dolmuş olduğu anlaşılmakla sanık hakkında takibata yer olmadığına deniliyordu. 3. Sanıklar Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna hakkında ise çok sayıda ihaleye fesat karıştırıldığı ileri sürülüyordu. Burada dikkati çeken en önemli nokta gerek Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren, gerekse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu başta olmak üzere, tüm Cumhuriyet ortada suç işlemek amacıyla kurulmuş bir teşekkülden söz ederken, Danıştay'ın henüz soruşturma devam ederken, teşekkül yoktur diyerek yargının önüne çekmek istediği setin Cumhuriyet Savcıları tarafından aşılmasıydı. Tayyip'in kendini bu denli övdüğü bir dönemde bu olay nasıl ortaya çıkmıştı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları belgeleyen El Tayyip adlı kitabın yazarı Mehmet Bölük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BİT'leri, yani belediye iktisadi teşekkülleri, izliyor, yolsuzlukları belgelerle saptıyor, suç duyurularıyla yargıya, basın kanalıyla da kamuoyuna aktarıyordu. Milli Görüşçü İstanbul Belediyesi'nin BİT'leri kullanarak İstanbul halkını nasıl zarara uğrattığını, Belbim'in Akbil ile İETT'yi nasıl batırdığını, İGDAŞ'taki yolsuzluklar sebebiyle doğalgaz fiyatlarının nasıl arttığını, Kiptaş'ın banka olarak nasıl kullanıldığını ve halkın arsalarını yandaşlarına nasıl dağıttığını belgelerle kanıtlıyor, yargıya ve kamuoyuna iletiyordu. Yargı süreci. Akbil soruşturmasını yürüten Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyi soruşturmanın devamı için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturma iznini almıştı. Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Müfit Gürtun'a İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma iznine karşı Danıştay'a itiraz etmişlerdi. Danıştay 2. Dairesi de üzerlerine atılan suçun 4616 sayılı şartlı salıverme ve cezaların ertelenmesi hakkında kanun, bir diğer deyişle rahşan affı kapsamında olduğu gerekçesiyle itirazları kabul ederek soruşturma iznini kaldırmıştı. Başkanlara suçlamalar. Kamuoyunda al bayraklar soruşturması olarak bilinen İçişleri Bakanlığı incelemesi, Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren tarafından yapılmış, 3 Eylül 2001 tarihli raporla sonuçlandırılmıştı. Candan Eren raporunda Recep Tayyip Erdoğan için siyasi ve sosyal bir görüşten kaynaklanan bir amaçla cürüm işlemek için bir teşekkül oluşturduğu ve bu teşekkülün liderliğini belediye başkanı seçildiği 1 Nisan 1994 tarihinden 6 Kasım 1998 tarihine kadar fiilen ve aktif bir şekilde söz konusu tarihten bugüne kadar ise perde arkasından sürdürdüğü suçlamasında bulundu. Candan Eren'in raporunda Ali Müfit Gürtun'a ile ilgili olarak da göreve başladığı 12 Kasım 1998 tarihinden bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan teşekkülün faaliyetlerine göz yumduğu, bu teşekkülün faaliyetlerini engellemediği veya engelleyemediği, sahip olduğu yetki ve sorumluluklara rağmen bu teşekkülün faaliyetlerine devam ettiği deniliyordu. Her iki başkanın ihalelere fesat karıştırmak, zimmete para geçirmek, irtikapla suçlandığı rapor gereği için İstanbul DGM Başsavcılığına gönderildi. İstanbul DGM Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi, yeni bulgulara ulaştı. Danıştay'dan izin yok. Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Müfit Gürtun'a hakkında siyasi ve sosyal bir görüşten kaynaklanan amaçla cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülün amacına yönelik cürüm işlemek eylemlerinden soruşturma yapılması için İçişleri Bakanlığı'nın verdiği izin Danıştay 2. Daire tarafından 11 Aralık 2001 tarihinde iptal edildi. Bu kararın 25 Ocak 2002 tarihinde yayınlanmasıyla Danıştay 2. Dairesi'nin iptal gerekçeleri de açıklanmış oldu. Bu olay Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yıldızı parlayan, personel taşımacılığı dışında alt ve üst yapı müteahhitliğinden medya patronluğuna kadar birçok sektöre yayılan al bayrakların yayın organı Yeni Şafak gazetesinde Danıştay'dan iftiraya cevap manşetiyle kamuoyuna duyuruldu. Yayınlanan haberde incelemeyi yapan Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren iftiracılıkla ve düzmece rapor hazırlamakla suçlanıyordu. Soruşturmanın İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen tarafından siyasi amaçla yaptırıldığı ima ediliyordu. Danıştay'ın soruşturma iznini kaldırarak iftiraya cevap verdiğini vurgulayan Yeni Şafak, bu kararla Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Müfit Gürtunan'ın aklandıkları yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. Tayyip ve yandaşları uzayıp giden bu yargı sürecini kendi lehlerine çevirmek için her türlü oyunu oynuyorlardı. AK Parti 1. Parti, Tayyip yakında başbakan olacak, birileri siyasi amaçlı soruşturmalarla önlerini kesmeye çalışıyorlar. Bu imajı yaratmak için adeta orta oyunu oynuyorlardı. Tayyip çok sevdiği mağdur rolünü yine bulmuştu. İşin aslı. Danıştay 2. Daire inceleme raporundaki suçları aşağıda belirtilen bir şekilde sistematik olarak sınıflandırmış, bu sınıflandırmaya göre de soruşturma iznini kaldırmıştı. Danıştay 2. Dairesi'nin yaptığı sınıflandırma. 1. TCK'nın 240. maddesi, yani görevini kötüye kullanmak kapsamına giren, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren, ancak 5 yıllık zaman aşımına giren suçlar. 2. TCK'nın 240. maddesi, görevini kötüye kullanmak, kapsamına giren, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren, ancak 4616 sayılı şartlı salıverme yasası nedeniyle, yani rahşan affı, ertelenen suçlar. 3. AK Parti kurucusu, milletvekili adayı ve meclis başkan vekili Vecdi Gönül'ün başkanlığı döneminde Sayıştay denetiminden geçmiş konular. 4. Davası halen Danıştay'da görülen derdest konular. 5. Danıştay 2. Daire tarafından delilleri yetersiz görülen konular. 6. Danıştay 2. Daire'nin daha önce soruşturma iznini kaldırdığı konular. 7. Danıştay 2. Daire'nin daha önce onayladığı soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiği konular. DGM Başsavcılığı devre dışı. Tayyip'in şansı Danıştay'da olduğu gibi yine yaver gidiyordu. Bu arada DGM yasasında değişiklikler yapıldı ve DGM'lerin yetki alanları daraltıldı. Bunun üzerine İstanbul DGM Başsavcılığı, İstanbul Belediyesi ve BİT'ler ile ilgili dosyayı görevsizlik kararı vererek 25 Aralık 2001'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna ile ilgili dosyayı ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Yargıtay Başsavcısının müdahalesi. Tayyip ve yandaşları tarafından oynanan bu orta oyunu Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun zamanında müdahalesiyle bozuldu. Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Müfit Gürtuna'nın suçlandığı konuların önemli bir kısmının soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'ndan izin almaya gerek yoktu. Böyle bir izin de söz konusu olmayınca Danıştay'a itiraz da söz konusu olamazdı. Danıştay'a itirazın söz konusu olmadığı hallerde Danıştay itirazı nasıl karara bağlayacaktı? Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Müfit Gürtuna'nın suçlandıkları konular şunlardı. Nitelikli zimmet, devlet alım ve satımlarında çıkar sağlamak, rüşvet almak, görevde yetkiyi kötüye kullanmak, arttırma ve eksiltmeye hile karıştırmak, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülü yönetmek. 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'nun 17. maddesi gayet açıktı. Bu kanunda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında memurin muhakematı hakkında kanunu muvakkat uygulanmaz. Kanadoğlu'nun kararı basına Danıştay'a itiraz gibi yansıdı. Oysa ortada itiraz yoktu. Başsavcı savcılıkları gerekli soruşturmaları yapmaları için harekete geçiriyordu. Olayın Danıştay'ı ilgilendiren bölümü ise sadece cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bu teşekkülü yönetmek suçunun oluşmadığı ile ilgili kararlarını yeniden gözden geçirmeleriydi. Danıştay 2. Daire dosyayı incelemeden red kararı verdi. Danıştay'ın bu kararı Cumhuriyet savcılarının nitelikli zimmet, rüşvet almak gibi konularda soruşturma yapmalarına engel değildi. Böylece Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Müfit Gürtuna'ya yargı yolu açılmış oldu.